أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü konumuz dini siyasete alet etmek. Tabi bunu söylediğimiz zaman herkes kendisine göre anlayacak. İşte dindar olarak gördüğünü diyecek ki işte o dini siyasete alet ederek kendisine mevki ve makam sağlamaya çalışıyor. Diğer taraf kendisini kenara çekecek. Şimdi burada aslında dini siyasetine alet etmeyen hiç kimse yoktur. Her iki taraf, yani birisi dini kullanarak, yani bir takım dini kural ve kaideleri kullanarak belli bir noktaya gelir. Bir başkası yine dini kullanarak, bakın ben size işte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum diyerek belli bir noktaya gelmek ister. Yani şimdi bu dünyada biliyorsunuz, yani insanlar menfaatleri için her şeyi yapabiliyorlar. Dolayısıyla insanların en çok kullandığı şey dindir. Ama dini de en çok dindarlar kullanır. O da bir gerçektir. Şimdi bugün hem Türkiye için hem dünya için yepyeni bir döneme girildi. İşte bizi izleyenler gayet iyi bilirler. Biz hiç kimseye yaranamayız. Yani doğruları söylediğiniz zaman 9 köyden kovarlar. Biz hep o kovulanlardan olduk şimdiye kadar. Allah'a çok şükür ki kovulduk. Her gittiğimiz köyde birçok etkiler ortaya çıktı. Bu defa köylerin tamamında bu meseleler tartışılıyor. Eğer bir tek köyde kalsaydık diğer köylerin hiç haberi bile olmazdı. Şimdi ben burada konuşurken bazıları diyecek ki hah tamam işte pazar günü oylama oldu. Hoca hayırcılardan yana konuşacak. Hayır. Kesinlikle değil. Birisi diyecek ki evetçilerden yana. Asla. Biz sadece Cenab-ı Hakk'ın dinini anlatacağız. Ama kim doğru yapmışsa tabii ki onu da anlatırız. O doğru yapmışsa onu anlatırız, bu doğru yapmışsa onu anlatırız. O şeyde işte 1981'den 2002'ye kadar Süleymaniye Camii'nde cuma vaazları yapıyorduk. Şimdi bir ders yapıyorum. İniyorum. O zaman işte Adalet Partisi falan, yok Adalet değil, neydi? Turgut Özal'ın kurduğu bir parti vardı. Anavatan Partisi. Şimdi daha önce o şeyde 80 ihtilalinde o partiler kapatılmıştı ya. Gerçi daha sonra kuruldu o partiler. İşte Cumhuriyet Halk Partisi o. Daha sonra kuruldu diğer partiler. Bir ders yaparım. Dersten sonra birisi gelir. Hocam biz zaten biliyorduk senin bizden olduğunu. Hayırdır kim? Adalet ve Kalkınma Partisi'ymiş. Öyle mi? Yok. Neydi? Anavatan Partisi. Ha. Allah Allah. Ne söyledim ki? Onların hoşuna giden bir şeyler söylemişim. Ha, biz zaten bizden olduğunu biliyorduk. Allah Allah. Ertesi derste bakarsın ki Cumhuriyet Halk Partililer gelir hocam biz zaten tahmin ediyorduk. Ne oldu? Şunu söyledi. Tövbe estağfurullah. Bir başka dersten sonra bakarsın ki Saadet Partililer gelir aynı şeyi söyler. Ya Rabbi ben ne konuşuyorum ki ya? Şimdi ben orada konuşurken sözlerimi mi değiştireceğim? Kelimelerimi mi değiştireceğim? Dolayısıyla buradaki dersler de aynı. Her dersten herkes kendine göre bir anlam çıkarıyor. Bizim derslerden de çıkarılacak. Mesela öyle olduğu için mesela hiç unutmuyorum bir seçim öncesi tağuta oy verilir mi diye bir soru sordu bir partili. Şimdi tağuta oy verilmez diyeceğim ki, onun sevmediği partiye oy verilmesin, kendi partisi kazansın. Adam iki sene dersimize gelmedi. Verilir dediğimiz. Tağut ne demek dedik. Tabii ki şey yaparsınız. Yani bu memlekete sana bu adam Müslüman mı değil mi diye sormuyorlar. Zaten onun kararını verecek olan Allah'tır. Şu adamlardan hangisini idareye tercih edersin diye soruyorlar. Hangisini tercih edersen senin kararına göre. Şimdi bugün yine Allah nasip ederse elimizden geldiği kadar doğruları anlatmaya çalışacağız. Yalnız şurada bir şey var, gerçek var. Bakın bu İbrahim suresinin ilk ayetlerini açalım. Kur'an-ı Kerim'in 14. suresi. Orada Allahü Teala diyor ki Sâzü bile elif lâ emrâ Kitâbun enzelnâhu ileyke li tuhricen nâse minel zulümâti ilen nur. Bu bir kitaptır ki onu sana indirdik. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye. Çıkaracak olan bu kitabı anlatacak olan kişilerdir. Başlangıçta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'di. Bugün de bu kitaba inanan insanlar. Bi'izni Rabbihim Rablerinin onayıyla. Niye? Çünkü sınıf geçmeye onayı verme nasıl öğretmenin yetkisindeyse şu kişi mümin olmuştur, şu kişi kafir olmuştur konusunda onayı verecek olan da sadece Allah'tır. Çünkü iman kalpte olan bir şeydir. Kalpte olanı Allah'tan başka hiç kimse bilmez. İlâ sırâtil azîzil hamîd üstün olan ve yaptığı her şeyi doğru yapan, güzel yapan Allah'ın yoluna. Zaten devamını söylüyor. Allâhillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Göklerde ne var, yerde ne varsa her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. Ve veylun lil kâfirîne min azâbin şedîd. Kafirlerin bu şiddetli azaptan çekecekleri var. Kafirler ne? Kafir örten demektir. Neyi örtüyor? Tabii kendisine bir tebliğde bulunacaksınız. Doğruyu bilecek, ondan sonra örtecek. Doğruyu bilmeden örtmek mümkün mü? Doğruyu bilecek, ondan sonra örtecek. Yani Allah'ın kitabından ayetleri tebliğ edeceksiniz. O ayetleri bilecek, ondan sonra örtecek. Peki bunlar kim? Bakın şuraya çok dikkat edelim değerli izleyiciler. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ Kafirleri tanımlıyor. Dünya hayatını ahiretten daha çok sevme gayreti içerisinde olanlar, sevmeye çalışanlar. Niye sevmeye çalışanlar? Biraz sonra onu anlatacağım inşallah. Sevenler değil, kendilerini sevmeye zorlayanlar. Ve yasuddûne an sebîlillâh ve Allah'ın yolundan çekilenler ya da insanları engelleyenler. Ve yebûneha ivece, orada bir ivec, bir algı yönetimi yaparak, insanların algılarını değiştirmeye çalışarak Allah'ın yolundan uzaklaştıranlar. Ulaike fi dalalin ba'id, en derin sapıklıkta olanlar onlardır. Şimdi Allah'ın dininde algı yönetimi yapabilmek için. Ve bugün mesela diyelim ki bir olay oluyor. Algı yönetimini çok usta gazeteciler yapar değil mi? Herkes yapamaz. Bunun için mesela bir takım şeyler vardır, fikir kuruluşları, kulüpleri vardır, onlar yaparlar. Onların da çok iyi uzmanları vardır. Peki Allah'ın dininde algı yönetimini kim yapabilir? Bu dini en iyi bilenler yapar. Bu dini en iyi bilenler yapar. Niye? Dünyayı ahiretten çok sevmeye çalıştıkları için. Çok sevmeye çalışmak ne demek? Yaptıklarının yanlış olduğunu bilirler. Vicdanları söylediklerini kabul etmez. Çünkü bu Kur'an'daki ayetler nasıl Allah'ın ayeti ise şu vücut da Allah'ın ayetidir. Yanlış bir şeyi vücut kabul etmez. Onun için kendinize dikkat edin. Bir yalan söylemişseniz eğer uzun süre onun rahatsızlığını çekersiniz. Ha bir müddet sonra alışkanlık olur, o ayrı bir konu ama gene rahatsız olursunuz. Dolayısıyla bunlar bile bile ahireti dünyaya tercih ettikleri için tercih etmeye çalışıyorlar. Çünkü hesaplarına geliyor. Hemen önlerindekilerini almaya çalışıyorlar. Onun karşılığını ahireti veriyorlar. Vicdanları rahatsız oluyor ama bu defa bir şey yapıyorlar, bir algı yönetimi yapıyorlar. Söyledikleri yalanı ilk önce kendileri inanmaya çalışıyor. İşte bunlar pek derin bir sapıklık içindedirler. Pek derin sapıklık içerisinde olanlar bunlar. Şimdi bugün yani siyaset dedik. Allah nasip ederse bundan sonra bu siyasi konulara çok daha yoğun bir şekilde eğileceğiz. Zaten eskiden beri hiç siyasetten uzak kalmamıştık. Yani bizim Süleymaniye'deki vaazlarımız da hep haftalık siyasetle ilgili olurdu. Çalışmalarımız öyle. Zaten bizi yakından takip eden bilir. Ama biz günlük siyasette değil, yapılan şeyler karşısında Cenab-ı Hakk'ın ne dediğiyle ilgileniriz. Şimdi şöyle bir şey var. Yani mesela bu pazar günü bir oylama oldu ve Türkiye'de bir anayasa değişikliği meydana geldi. Bu anayasa değişikliği tüm dünyayı ciddi anlamda etkiledi. Türkiye içerisinde olanlar da etkiledi. Ve şimdi şu anda herkes şaşkın vaziyette. Niye? Çünkü şeyde İslam'ı Müslümanlar tamamen bitirdikleri için Allah-u Teala onlara büyük bir ceza verdi. Osmanlı tarih sahnesinden silindi. Batılılar Fransız ihtilaliyle birazcık kendi fıtratlarına yöneldiler. Hakimiyet onlara geçmeye başladı. Ve hakikaten Osmanlı'nın yıkılış hikayesini okursanız, hani keşke vaktimiz olsa da bir yazabilsek ama yapamıyoruz. Çünkü şeyden dolayı, işlerin çok yoğunluğundan dolayı onları yazma fırsatı bulamıyoruz ama eminim ki o dönemleri çok iyi bilen insanlar var, anlatacaklardır. O batışa bir türlü inanamazsınız. Yani bu derece mi insanlar kör ve sağır olurlar dersiniz. Battı. Çünkü Allah'ın dininden ciddi anlamda uzaklaşıldığı için battı. Bu Cenab-ı Hakk'ın cezasından başka bir şey değildir. Şimdi Türkiye mesela bu şimdi şu anda söyleyeceklerim birçoğunuzu rahatsız edecektir. Bilhassa hayırcıları inanılmaz derecede rahatsız edecektir. Gayet iyi biliyorum. Hiç umurumda değil. Ne evetçilerin memnun olması benim için önemli ne de hayırcıların rahatsız olmaları. Önemli olan Allah'ın dinidir. Şimdi Osmanlı'da bir teşkilat esasiye diye bir kanun getirdiler. O şimdi anayasa olarak devam ediyor teşkilat esasiye. Orada devleti kurumlara ayırdılar. Vatandaş dışlandı. Eskiden vatandaş hem askerdi, hem polisti. Her şeye karışırdı. Her vatandaşın, padişah dahil, devletle ilgili yanlış gördüğü her şeyi Divan-ı Hümayun'a şikayet hakkı vardı. Mahkemeye şikayet edebilirdi. Kendi yönetici, üst yöneticisini şikayet edebilirdi. Her ikisi şikayet edebilirdi. Ve bunlar da çok ciddiyetle değerlendirilirdi. Şimdi öyle bir Batılılar öyle bir şey oluşturdular ki tam bir kilise mantığı. Hakikaten Fransız ihtilalini yapanları da anlamak mümkün değil. Bir taraftan Katolik kilisesine 4 asır savaş açacaksınız. Kiliseyi etkisiz hale getirdiğiniz andan itibaren efendim şey yapacaksınız. Tüzel kişilikler oluşturacaksınız. Kiliseyi hayatın her tarafına yayacaksınız. Ondan sonra orada sömürünüzü yapacaksınız. İşte Osmanlı'yı da kilise mantığıyla kuruluşlara böldüler. Şu anda hala devam ediyor. Kuruluşların başında kendi idare edecekleri adamlar oluşturdular. Rahat bir şekilde Türkiye'yi uzaktan idare etmeye başladılar. Çok rahat. Zaten 5 para etmez kağıtları da para haline getirince yönetmekten daha kolay ne? Falana bir tomar kağıt gönderin. Tamam. O bizim kölemiz olsun. Şimdi pazar günkü oylama bunları ciddi manada rahatsız etti. Çünkü o sistemlerinin çökme noktasına geldiğini gördüler. Şimdi tabii hani benim şöyle şu andaki devlet yapılanmasının iç yapılanmasıyla ilgili bildiklerimi anlatsam siz de birçoğunuz hayret edersiniz, şaşırırsınız. Bazıları zanneder ki ordu etkin değildir. Bunu yakından biliyorum. Yakından biliyorum. Zanneder ki efendim siyaset etkin değildir. Zanneder ki yargı etkin değildir. Birileri oynuyor dışarıdan. Şimdi onu oynama ihtimalleri azaldığı için çıldırıyorlar. Dışarıdan Türkiye'ye dizayn verme imkanları ortadan kalktı. Bir de şu var. Eğer yurt dışına çıktıysanız, gittiyseniz dünyanın her yerinde şunu görürsünüz. O geçen asırlar içerisinde atalarımız o kadar güzel etki bırakmışlar ki insanların birçoğunun genlerine işlemiş bir saygısı vardır. Batılıların da genlerine işlemiş bir korkuları vardır. Dolayısıyla Türkiye'nin yeri çok farklıdır. Peki bugünkü durumda Türkiye bir iş yapabilir mi? Hayır. Bugünkü haliyle Türkiye hiçbir şey yapamaz. Onu ben size söyleyeyim. Ha, bugünkü hali iyidir demem. Biz bu hastayı rahatlıkla tedavi edebiliriz. Çünkü bataklıktan çıkma noktasında. Bataklıktan çıktıktan sonra elbisesi üstünü başını temizleyebiliriz. Çok güzel bir yere koyabiliriz. Onun işte bir takım kayıplarını giderebiliriz. Kendine gelmesini sağlayabiliriz. Ve yeniden hakimiyet kurmasını sağlayabiliriz. Bu dersi onun için zaten yapıyoruz. Bir kere kendimiz olmak zorundayız. Şu batıdan gelen şeylerin çok büyük bir bölümünü kesinlikle hayatımızın dışına atmamız lazım. Ben burada bu konuştuklarımı Batılılara da defalarca söylemişimdir. Haklısın demişlerdir. Yani Avrupa'nın böyle önde gelen kişilerine. Çünkü onlar da biliyorlar artık bunun gidemeyeceğini. Peki şimdi bize gelelim bize. Şimdi son zamanlarda IŞİD diye bir şey çıkardılar. Bunu Batılılar çıkardı. Batı derken ben yani bütün şey işte Ruslar da var işin içerisinde, Çinliler de var. Batı demeyelim de İslam düşmanları diyelim yani çıkardı. Ama çok haklı şey çok iyi bilerek yaptılar bunu. Çünkü Osmanlı'nın batmasına sebep olan din anlayışı o gün bugün yenilenmedi. Hala o yanlış anlayış devam ediyor. Bugün insanlar IŞİD'i tenkit ediyorlar. Tamam. Doğru. Tenkitte haklısınız. Peki siz tenkit ederken gerçekten samimi misiniz diye sormak lazım. Eğer samimiyseniz bugün Türkiye için söyleyeyim. İlahiyat fakültelerinde okunan dinle, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eğitim merkezlerinde okunan dinle, müftülerin fetva verdiği dinle, İslam üniversitelerinde okunan dinle IŞİD'in inancı arasında ne fark var? Sonra oradaki IŞİD'le savaş yapmanın anlamı ne? Adamlar Müslümanları birbirine kırdırmak için uğraşıyorlar. Bulmuşlar bunu. Kendileri uğraşmıyor. Onu ona vurdurarak keyiflerine bakıyorlar. Dolayısıyla bundan sonra aklımızı başımıza alalım. Kesinlikle IŞİD'le savaşmayacağız. Diyecekler ki sana ne? Ben bir Müslüman olarak söylüyorum. Bu insanlara öğretilen yanlış inançlarının yanlışlığını anlatmamız lazım. Evet, öldürmemiz lazım. Neyi? Onların zihnindeki kötü düşünceleri öldürmemiz lazım. Ama buna kimse cesaret edemez. Çünkü onların yanlışlarını anlatmaya başladığınız an kendi yanlışları ortaya çıkacak. Biliyorsunuz bir ara FETÖ'nün günah galerisini çıkaracağız dediler. Bu da ne dedik? Hatırlıyor musunuz? Çıkaramazsınız dedik. Çünkü günah galerisi çıkardığınız zaman her adımda kendinizi göreceksiniz. Onun için bu yeni, yani bu pazar günden sonra oluşacak yeni yapılanmada bir kere doğru bir din anlayışına yönelmek mecburiyetimiz var. Bugün bütün dünyada insanların birinci gündem maddesi İslam oldu. Bu çok büyük bir nimet. Bundan yararlanmamız lazım. Doğru İslam'ı insanlara anlatmamız lazım. Şimdi bakın, şimdi Allah-u Teala böyle diyor. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak şöyle emrediyor. Yani az önce bunu okuduk işte bu şeyden. İnsanlar dini kendilerine alet ederek dünyalıklarını imar etmeye çalışırlar. Bakın Allah-u Teala şöyle diyor şeyde. Gâşiye suresi 21 ve 21'den 26. ayete kadar. Resulullah emri, fezekkir innemâ ente müzekkir. Sen insanlara zikri ulaştır, yani Kur'an'ı ulaştır, Kur'an'ı anlat. Senin tek yapacağın şey, Kur'an'ı insanlara anlatmaktır. Tek görevin o. Leste aleyhim bimusayitir. Onları hizaya getirecek değilsin, senin böyle bir görevin yok. Kimseyi Müslüman yapma görevin yok. İlla men tevella ve kefer. Ama onlardan kim? Senin tebliğine yüz çevirir ve kafir olur. Senin anlattığın ayetleri görmezlikten gelirse, görmezlikten gelmekte direnirse, feyuazibuhullahu l'azabel ekber. Allah onu en büyük azabıyla azaplandırır. Sana iş düşmez. Onun azabını verecek olan Allah'tır. İnne ileyna iyabehum. Zaten dönüşleri bizedir. Sümme inne aleyna hisabehum. Hesapları da bize. Peki durum bu. Bu da bugün IŞİD bu şey geçendeki seçim dolayısıyla ne yapmıştı? Bir bildiri göndermişti. Sandıklara giden herkesi öldürün. Evet diyen de tağutu kabul ederek evet demiş olur, hayır diyen de. Bunlar kafirdir, öldürün. Öyle yayınladı değil mi? Ben gördüm ya. Evet. Peki bunların sözleri mezheplerin ittifakla kabul ettiği söz değil. Niye mezhepler söylediği zaman hiç sesinizi çıkarmıyorsunuz da IŞİD'den geldiği zaman ortalığı yıkıyorsunuz? Onları besleyen bu mezhepler. Bakın şimdi şu bizim doğru bildiğimiz yanlışlar kitabından size okuyacağım. Dinden dönenin cezası. Ne yaparmış? Dinden dönen öldürülürmüş. Şimdi bunların hepsi mürted olur, öldürülür. Peki, az önce dedim. Kur'an'ı kendilerine uydururlar diye. Bunun için bir hadis uydurmuşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'a aykırı bir şey söylemesi mümkün değil. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, onları hizaya getirmek sana düşmez. Senin görevin sadece tebliğdir, bitti. Resulullah hep öyle yapmıştır. Hiç kimseyi dinden döndüğü için öldürmüyor. Böyle bir şey olamaz zaten. Böyle bir yetki Allah kimseye vermemiş. Çünkü Allah-u Teala Bakara 256'da diyor ki, Estağfirullah, ikrahe fiddin. Bu dinde baskının hiçbir yeri yoktur. Ve menge kurbut tağut. Ama kim tağut? Gat tebeyyine ruştu minel gayi. Olgunlukla kurgular birbirinden iyice ayrılmıştır. Kurgu, çünkü birisi kurgu oluşturur. Bir taraftan da o şey var, gerçekler vardır. Ve men yekfur bi't tağut. O tağuta kim tağutu tanımaz. Tağut ne demek? İşte şu az önce ayette okuduğumuz gibi. Ahireti dünyaya, işte dünyayı ahirete tercih ettiği için dini kendine uydurmaya çalışıyor. Kim onu tanımazlık ederse ve yu'min billah, Allah'a inanıp güvenirse, fakat istemseke bil urvetil vuska, en sağlam ipe sarılmış olur. Bak, Allah'a inanıp güveneceksin, tağutu tanımayacaksın. Peki şimdi lütfen şuna dikkat edin, bakın. Hani şimdi Allah-u Teala ayette ne dedi? Dedi ki, sen onları hizaya getiremezsin. Peki dinden dönen öldürülür demek ne demektir? Efendim 3 gün şey, hapsedecekmişsiniz Hanefi mezhebi en müsamahakarlarından. O 3 gün içerisinde Müslüman oldu. Bir işte bir yufka ekmeği verilir. Daha başka bir şey verilmez. E peki sen nereden biliyorsun bu adam Müslüman olup olmadığını? İslam'a karar verecek sen misin, Allah mı? Karar, kalbi sen mi biliyorsun? Nereden çıkarıyorsun bunu? Bakın delil olarak aldığı şeye bakın lütfen, Allah rızası için. Bak bu kadar, o kadar çok açık ayetler var ki ben bu konuyu dağıtmak istemiyorum. Ayrıntı edinmek isteyenler bu doğru bildiğimiz yanlışlar kitabında da, bizim sitedeki bir sürü sohbetlerde de bulabilirler. Bak Fetih suresinin 48. surenin 16. ayetini delil alıyorlar. Şuraya bir bakarım. Allah rızası için bakın. Bakın bir, İbrahim suresi 4. ayet ne dedi? Bir algı yönetimi yaparak, değil mi? Allah'ın yolundan uzaklaşır ve uzaklaştırırlar. Şimdi bakın, Fetih suresinin 16. ayetin meali şöyle. Çöl Araplarından geride bırakılanlara de ki, Resulullah Hudeybiye için Medine'den Mekke'ye gittiği zaman bir grup geride bırakılmıştı. Siz çok güçlü bir topluma karşı çağrılacak, onlarla savaşacaksınız veya onlar teslim olacaklardır. Yani kullil muhallefine minel Arap, bu Araplardan, çöl Araplarından şeye gelmemiş olanlar, Resulullah hepsini davet etmişti şey için, o Hudeybiye öncesi hac için davet etmişti, geri kalmışlar. Dedi ki bak, setud'avne ila kavmin uli ba'sin şedidin, güçlü bir topluluğa çağıracaksınız, tukatilune, onlarla savaşacaksınız. Savaşırsınız ev yuslimu, ya da onlar teslim olurlar. Fe in tudi'u yu'tikumullah ecren hasene, bu şeye uyarsanız, bu çağrıya, Allah size çok güzel bir karşılık verir. Ve in tetevellu kema tevelleytum min qabl, bundan önce şey yaptığınız gibi gelmemiştiniz Hudeybiye'ye, gene gelmezlik ederseniz bu çağrıya, yuazibkum azaben elima, size Allah acıklı bir azap verir. Verecek olan Allah'tır, başkası değil. Peki şimdi bu ayette ne yapmışlar biliyor musunuz? Tukatilûnehum, onlarla savaşırsınız. Ev yuslimun, veya Müslüman olurlar. Diyor ki orada taktilûnehum ev yuslimun. Şimdi şey, ya teslim olurlar ya savaşırsınız diyor. Yani teslim oluncaya kadar savaşırsınız. Burada taktilûnehum, onları öldürürsünüz. Kimi? Savaştığımız insanlar. Ev yuslim ya da Müslüman olurlar. Şimdi bak, öyle bile anlam versek, güçlü bir topluluğa çağrılacaksınız. O da şeyin, Romalılara karşı olacak savaşla ilgili Cenab-ı Hak söylüyor. Onlarla ya savaşırsınız ya da teslim olurlar. Savaşacaksınız. Teslim olurlarsa yapacağınız bir şey yok. Bunu burada iki tane kelimeyi alıyorlar. Ayetin başı yok, sonu yok. Tukatilûnehum. Onlarla savaşırsınız. Savaşırsınız olduğu zaman olmuyor. Kelimeyi değiştirmiş, taktilûnehum, öldürürsünüz. Ev yuslimun, teslim olurlar da ya da Müslüman olurlar. Bakın ayette, açık ayette ne dedi? Sen onları hizaya getirecek değilsin. Senin görevin onlara tebliğdir. Hiç alakası var mı bu ayetin dinden dönenin öldürülmesiyle? Yeryüzünde hiç kimse bu ayette şey yapamaz. Hani bir şey söylüyoruz değil mi? Kur'an anlamak için hoca olmaya lüzum yok ama saptırmak için hoca olmak şarttır. Hoca olmazsanız saptıramazsınız. Ondan dolayı Allahü Teala Tevbe suresinin 34. ayetinde dikkatlerimizi çekiyor. Ne diyor? Ya eyyühellezine amenu inne ketiren minel ahbar ve ruhban. Sadece hocalar değil, ilim adamları da öyledir. Şimdi bakın, bir şeyi tavsiye ederler, insanı hasta ederler, ondan sonra ilaçlarını satarlar. İlim adamları ve din adamlarının çoğusu لَيَكُلُونَ اَنْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ insanların mallarını haksız yere yerler وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ ve Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. İşte burada da bir sistem oluşturmak için devlet adamları ittifak etmişler. Devlet adamları sevmedikleri kişileri öldürmek için, zaten kimin kafir olup olmayacağına da kendileri karar veriyor. Hoşlarına gitmeyen insanları hemen öldürürler. Ondan sonra insanları sustururlar. Düşünce yasak. Düşünmek yasak. Hür düşünce yasak. İstediğin gibi yaşamak yasak. Ve bunun adı İslam dini olur. Ve maalesef bugün, işte bugün IŞİD'e mal edilen bu anlayış bütün mezheplerde vardır. Ve %100 Kur'an-ı Kerim aykırıdır. Ondan sonra tağut meselesine geliyorlar. Fakat daha önce, isterseniz önce şu şeyi, az önce okuduğumuz ayetin mealini Diyanet Vakfı mealinden bir okusana Fatih. Tevbe suresi 34. ayet. Bakın Allah aşkına şu ayete verdikleri manaya bir bakar mısınız?
Evet, Tevbe suresi 9. surenin 34. ayetinin Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait mealden çevirisi şöyle. Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar.
Peki bir Müslümanın hahamla rahiple ne ilişkisi olur? Hiç sizin hahamla rahiple ilginiz oldu mu ki Allah ya eyyühellezine amenu diye hitap etsin ha? Bakın kelimelerin anlamları ne hale getirmiş görüyor musunuz? Halbuki ahbar hibir, yani mürekkep yalamış kesim demektir. İlim. Ruhban da Allah'tan korktuğu, çünkü şimdi vatandaşa su yapın. Kur'an-ı Kerim başka ayetlerinde var zaten. Allah'tan korktuğu kabul eden din adamları. İnsanlar öyle düşünürler. Yok ya o hoca bunu niye yapsın kardeşim derler. Yani. Bakın kelimeler ne hale getirilmiş görüyor musunuz? Evet.
Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele.
Tamam. Peki. Bak görüyorsun ayetten hali. Şimdi bakın. Osmanlı yıkıldı. Gitti. Şimdi bizler anlatırız. Osmanlı şöyleydi, böyleydi, böyleydi. Ulan o kadar iyiydi de haşa Allah mı kötüydü ki bunları cezalandırdı? İslam alemi şöyle güzeldi, böyleydi. Allah mı kötüydü haşa? Allah'ın affetmeyeceği tek günah hangisidir? He? Şirk. Peki Osmanlı şirkin dibine kadar inmiş değil mi? Onun din anlayışı. Bu sadece Osmanlı'ya örnek vereceğiz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti üzerinden konuşuyoruz ya. Bunu bir anlatır mısın?
Halife Reşat padişahlardan.
Sultan Reşat.
Sultan Reşat. Yüksek İlim Kurulu yani Meclis-i Âli İlmiyi ye bir görev veriyor ve bunlar bir savaş beyannamesi, yani insanları savaşa teşvik eden, motive eden bir beyanname hazırlıyorlar.
Birinci Cihan Savaşı'nda Sultan Reşat.
Bu beyannamede en üst seviyeden 34 tane alimin imzası var. Bunlar arasında Şeyhülislamlar da var.
4 tane Şeyhülislam var. Yani şimdi, birisi görevde olan, üçü de eski.
Önce, evet. Şimdi bu beyannamede...
Bir de Ali Haydar Efendi var.
Evet. Osmanlıca terkipleri sadeleştirerek ben okuyorum. Beyannamede insanları savaşa teşvik için şu ifadeler kullanılmakta. Diyor ki Sultan Reşat, kendisine ait bölümde, biz haklı ve dürüst, düşmanlarımız ise zalim ve saldırgan olduğundan, düşmanlarımızı yere sermek için adaleti şaşmaz olan Allah'ın yüce desteğinin ve şanlı peygamberimizin manevi yardımının bize yar ve yardımcı olacağında şüphe yoktur. Yine başkomutan vekili...
Evet, kim yardımcı oluyormuş onlara?
Muhammed Aleyhisselam'ın manevi yardımı varmış.
Peki bunlar her gün Fatiha suresini okumuyorlar mı? Bunlar Fatiha suresini şeyle okurlar. Sadece işte yok efendim şu harfi şöyle telaffuz etti, bu harfi böyle telaffuz etti, bu makam mı şöyle. Ya kardeşim içeriğini anlasana. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in diyorsun. Ya Rabbi kulluğu yalnız sana yapar, yardımı yalnız senden isteriz diyorsun. Allah nereye gitti ki Muhammed Aleyhisselam gelsin seni kurtarsın haşa? O kurtarıcı mı? O Allah'ın elçisiydi. Gel tebliğini yaptı gitti.
Evet, aynı beyannamede başkumandanın vekili yani padişahtan sonra ikinci adam Enver Paşa'nın şu ifadeleri var bu beyannamede. Allah'ın desteği, peygamberimizin ruhani yardımı ve mübarek padişahımızın hayır duasıyla ordumuz düşmanlarımızı yere serecektir. Hepimiz düşünmeliyiz ki başımızın ucunda peygamberimizin ve onun seçkin arkadaşlarının ruhları uçmaktadır.
O zaman o ruhlar hiçbir işe yaramamış değil mi? Yenildiklerine göre. Bak Allah-u Teala Ali İmran suresinin 144. ayetinde diyor ki şeyde Uhud savaşında Resulullah'ın öldüğüne dair bir haber yayıldı. Diyor ki ve ma Muhammedun illa Resul. Muhammed sadece bir elçidir. Ne demek elçi? Geldi, Kur'an-ı Kerim ise tebliğ etti, bitti iş. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهُ الرُّسُلُ Ondan önce de çok elçiler geldi gitti. Kur'an var elinizde. Öldüyse Kur'an gitmedi ya. اَفَاِمْ مَا تَوْقُتِلَا قَلَبْتُمْ عَلَى عَقَابِكُمْ O ölür ya da öldürülürse gerisin geri mi döneceksiniz? Bunu, bu mantıkta onun öldürüldüğüne inanıyorlar mı? Öldüğüne inanıyorlar mı? Görüyor musunuz? Bakın. Bu halife sıfatıyla Sultan Reşad'ın efendim işte başkomutan sıfatıyla neydi?
Enver Paşa.
Enver Paşa'nın ve İslam aleminin en üst ilim kurulu üyelerinin imzaladığı bir şey bu. Bu hale gelmiş bir topluluğa Cenab-ı Hak şey yapar mı? Yardım eder mi? Evet.
Şöyle devam ediyor beyanname. Allah'ın açık dini adına hızla savaşa çıkan Müslümanları her konuda başarılı kılıp yardım edeceğine onun yüce lütuflarıyla söz verilmiştir. Ahmet'in yani Muhammed Aleyhisselam kastediliyor. Ahmet'in aydınlık şeriatını yüceltmek için canını ve malını feda eden ümmeti naciyesine arka çıkıp elinden tutmak için peygamberin mukaddes ruhu hazır ve mevcuttur.
Yani Allah'ın yardımı yetmedi, başkasını getiriyor, devreye sokuyor.
Ey İslam mücahitleri!
Demek ki Allah'a güven yok, haşa. Evet.
Ey İslam mücahitleri! Allah Teala'nın yardımı ve desteği, muhterem peygamberimizin ruhaniyetinin yardımı ile din düşmanlarını yere serip yok etmeniz ve Müslümanların kalplerini sonsuz mutluluklarla sevindirmeniz, Yüce Allah'ın verdiği söz ile teyit edilmiş ve müjdelenmiştir.
E peki şimdi buna inanan bir Osmanlı askeri yenildiği zaman ne diyecek? Çok büyük bir moral çöküntüsü uğramayacak. Şimdi ondan sonra o sıralar ne oldu? Bakın şimdi ismini vermeyeyim. Çok tanınmış bir adam. Eski Şeyhül İslamlardan Musa Kazım Efendi'nin torunu. Çünkü çoğu kimse torun olduğunu bilmez de onun için ismini vermeden şey yapıyorum. Musa Kazım Efendi de bizim komşu köyden. Erzurum, Tortum, Vıhik köyü eskiden. Şimdi Pehlivanlı köyü deniyor. Diyor ki, bakın Şeyhülislam Musa Kazım Efendi. Torunu aynen bana şunları söyledi. Benim halalarım bizim evde Fransızcadan başka bir dille konuşmazlardı. Türkçeyi bile konuşmuyorlar. Şeyhülislam. Şimdi bu halde olan insanların bu dine hiç güveni olur mu? Evet. Ondan sonra bir de şey vardı. Daha şey, Yavuz Sultan Selim'in Şeyhülislam'ı yok efendim işte şeyin onun cübbesini öldüğü zaman şey yapıyor. Var var o. İzâ tehayyertum fil umûr festeînû min ehlil kubur. Var o. Var. Şimdi Tokatlı neydi? O şey onun el-Erbaîn'i vardı. Tamam, bak bakalım. İbn-i Kemal, Şeyhülislam İbn-i Kemal. Meşhur. Şeyhülislam İbn-i Kemal'in El-Erbaîn diye bir kitabı var. Efendim, Resulullah demiş ki, haşa. اِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْاُمُورِ فَاسْتَعِينُ مِنْ اَهْلِ الْكُبُورِ Ne yapacağını şaşırdığınız zaman gidin kabir ehlinden yardım isteyin. Ulan sen İyyâken Abud ve İyyâken Estaîn diyen adam değil misin? Ya Rabbi kulluğu sana yapar, yalnız yardım yalnız senden isteriz demiyor musun günde 5 vakit namazda 40 kere okuyorsun bunu?
Eyüp Camii'nin girişinde
hali hazırda mı? Bugün Eyüp Camii'nin girişinde var bu söz. Ya bu sen şirki levha yapmış caminin girişinin tepesine asmışsın ya. Hiç Allah sana yardım eder mi? Onun için bu şeyden mevcut yönetime söylüyorum. Bunları derhal kaldırmak zorundayız. Allah asla yardım etmez böyle bir ülkeye. Asla yardım etmez. Şeyde Topkapı'da Topkapı Mevlevihanesi var. Yeni yapmışlar. Hani bizim de mekan sıkıntımız var ya dedik belki bize verirler diye bir gittik orada bir gezdik. Baktım ki Mevlevihane bir kabristan var. Onun tepesine yazmışlar. اِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْاُمُورِ فَاسْتَعِينُوا مِنْ اَهْلِ الْكُبُورِ Ne yapacağını şaşırdığı zaman kabir ehlinden yardım isteyin. Ulan ölünün kendine faydası olmaz ki sana. Nasıl oluyor ya? Ya Allah-u Teala diyor ki, İstersen o şeyi de bir aç da o 46. surenin. Neyse sen ona bak da sen aç onu. 46. surenin 5. ayeti. Bak ona nasıl meal vermişler orada. Ben Diyanet'in mealinden hiç bakmadım ama ilk defa ona bakmış olacağız. Diyanet Vakfı'nın mealini biliyorum. Şimdi bakın 45. sure şey 46. Ahkaf surenin Ahkaf suresinin 5. ayeti şöyle. Allah-u Teala diyor ki: "Ve men adallu مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamete kadar kendisine cevap veremeyecek birini, bir kişiyi, birisini yardıma çağırandan daha sapık kimdir diyor. Gidip Eyüp Sultan'ı yardıma çağırdığınız zaman Allah ne diyor? Senden daha sapık kim olabilir diyor Allah. Eyüp Sultan kıyametten önce cevap verebilir mi? Efendim gideceksin Mevlevi hanedeki ölülerden yardım isteyeceksin. Kıyamete kadar cevap verir mi? Ondan daha sapık kimdir diyor. Bunu söyleyen Allah-u Teala. Ama efendim bizim ulema Osman işte Şeyhülislam İbni Kemal'in El-Erbain'inde var. Ben şu Süleymaniye Kütüphanesi'nden onu aldım. Dedim ki buna iftira duruyor. Yazmaz. Öyle bir şey olmaz. Bir de baktım gerçekten yazmış. El yazısıyla. Peki kimden almış bu hadisi? Yok. Yok. Keşful Hafı ondan almış. Bu şey değil. Bu da
uydurma bir rivayet halk arasında.
Yok, yok. Keşful Hafı İbni Kemal'den almış. İbni Kemal Keşful Hafı'dan aldığı yok. İbni Kemal diyor ki Resulullah böyle dedi. Sanki ondan beraber yaşamış. Galiba Resul. Arkasından da bir felsefe yapıyor ki aman Allah. Evlere şenlik. Şimdi ya senin işte şöyle İslam'ın bu. Senin halifen bu okudu işte şey. Fatih. Bugün şu anda gidin bakın. Eyüp Sultan Camisi'nin bu şeyden girişinde açık alandan girişinde bakın o üst tarafta görürsünüz. Gidip yardım isteyeceksiniz. Ya Allah'ın affetmeyeceği şirk günahı bu. Böyle bir devlet Allah batırmaz mı? O zaman bir fırsat ele geçti. Artık bunlara karşı kesin savaş açmak lazım. Kesin. Öyle kimsenin gözün yaşı. Efendim ben IŞİD'e karşıyım. Lan IŞİD dediğin işte bu. Başkası değil ki. Önce bir sen kendini bir temizle. Ondan sonra IŞİD'le savaşmanın bir anlamı yok ki. Belki birkaç kere anlatmışımdır ama bir daha söyleyeyim. Bu IŞİD organizasyonun yapıldığını ilk duyduğum zaman Almanya'da şey yapmıştı. Buradan ilgililere haber gönderdim. Dedim ben geliyorum. Bir toplantı yapalım. Gittim. Orada bir üniversitede Dortmund yakınlarında bir üniversitede üniversitenin salonunda bayağı bir gelen oldu ama bir tane Alman geldi. Bizim arkadaşlara da demiştim ki bunlar bu Selefilerin başı olan kişiyle görüşün. Onu da çağırın. Gelmemiş. Niye gelmedi dedik. Ha hocam gelir mi? Adamın etrafında bir basın ordusu dolaşıyor. Biz Almanları çok iyi tanırız. Bu insan eğer Alman hükümetinin adamı olmasa bu çoktan ortadan kaldırılır. Ağzını açsa haber oluyor. Ondan sonra tuttum peki ona katılan bir takım gençlerle görüştüm. Ya çocuklara söyle çocuklar bak Allah böyle yok ya hocam gerçekten böyle. Bir mutlu oluyorlar çocuklar. Hocam gerçekten böyle. Aa açıyorlar Kur'an. Ya böyleymiş gerçekten. Şu anda bu çocuklara öğretilen yanlış dinden dolayı onlar Allah rızası için gidip onlara katılıyor. Doğru dini öğretmek zorundayız. Bu doğru dini bugünkü ilahiyatlar öğretemez. Bugünkü diyanet öğretemez. FETÖ'de söylemiştim. Bunlar FETÖ'nün günah galerisini çıkaramazlar. Çünkü kendilerinin günah galerisiyle onların arasında hiçbir fark yok. Şimdi bir de tağut meselesi şey yapılıyor, gündemde tutuluyor. Meali oku. Bir oku bakalım o meali.
Ahkaf suresinin 5. ayeti. Kim Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır. Oysa onların tapınmalarından habersizdirler.
Peki ne anlarsınız Allah aşkına? Bak kim Allah'ı bırakıp da kıyamete kadar kendine cevap veremeyen şey derken ne anlarsınız? Şey. Puttan başka bir şey anlar mısınız? Allah öyle demiyor ki. Ya bu ayete bu manayı vermek için bizim bu hem tarikatçılığa bakış kitabımızda var hem aracılık beş kitabında, şirk kitabında var. 6 tane affedilmez yanlış yapmışlardır. Küçücük kaç satırlık ayet o?
Yani Türkçe'de 3,5.
3,5 satırlık ayet. Türkçesi. Arapçası ne kadar? 2 satır.
Arapçasında 1,5.
1,5 satırlık ayet. 1,5 satırlık ayette 6 tane affedilmez yanlış yaparak ayeti putlarla ilişkilendirmişlerdir. Niye? Çünkü kendi şirklerini ortaya çıkarıyor ondan dolayı. Bakın işte bugünkü Diyanet meali bu. Ya bunun yanlışlığını 1990'lı yıllardan beri söylüyor. İlgililere anlatıyoruz. Hiçbir tanesi duymuyor. Niye şimdi kalkıp da IŞİD'cilere karşı çıkıyorlar? Öyle şey olur mu? Önce bir kendimizi düzeltelim. Öyle şey yok. Öyle şu devletin kuruluşudur. O yok. İslam'da dini kuruluş falan filan bunlar da çok çok aldatıcı şeylerdir. Çok aldatıcı şeylerdir. Bunlara son derece dikkat etmek zorundayız. Bu olmaz böyle bir şey. Eğer kendimizi düzeltmezsek çok daha ağır bir ceza gelir. Haberimiz olsun. Peki şimdi bir de bakın bugün IŞİD vasıtasıyla şununla bununla ortalığı karıştırıyorlar. Mesela şeyde Dağıstan'da neler yapıldı? Bir anlat bakalım. Sen Dağıstanlı bir kişisin. Evet, Aydın Hoca bizim Azerice sitemizin yöneticisidir. Aslen o Dağıstan bölgesindendir, evet.
Tabii. Bizim aslımız oradan geldi. Ben Azerbaycan'da doğdum, büyüdüm. Dağıstan'da bir sene hocalık yaptık. Tabii konumuz dini siyasete alet edenler olduğu için şimdi dinle ilgili herhangi bir görüşe vardığımız zaman bir şey söylediğimiz zaman kendi aramızda bir seçim yaptığımız zaman vay biz seni bu zamana kadar takip ediyorduk. Sen nasıl oluyordu? Şöyle dedin, böyle dedin. Siyasi bir seçim olduğu zaman tabii biz kendi görüşümüzü Allah adına sunarsak o zaman bir tağutluk da yapmış oluyoruz orada.
Tabii.
Ancak her bir din hocası da ülkenin herhangi bir durumunda lakayt kalmayacak. Yani bir görüş bir iyi bir işse destek verecek, kötü ise engellemeye çalışacak. Yani bunlar başka bir şey. Bir de tağut kelimesi var ki tağut konusu gerçekten çok önemli ve çok geniş bir konu. Biz burada sadece siyasi yönünü anlatmaya çalışacağız tağut kelimesinin. Bu kelime günümüzde de en çok istismar edilen kelimelerin başında geliyor. Bu yüzden dinin emir ve yasaklarının da ölçüyü kaçıranların dilinde bu kelime çok kullanılıyor. Yani çok istismar ediliyor. Tabii hocamızın dediği ki mesela ehli sünnetten diyelim IŞİD türüyorsa ehli şiadan da siyaset veya savaş öne çıktığı zaman Haçlı Şabi gibi gruplar türüyor. Yani bunların her ikisi de maalesef maşası bu mezheplerden oluyor. Yani müsteşrikler bu din adamlarının ortaya koyduğu, sunduğu dini istismar ederek böyle örgütler oluşturuyorlar. Yani bunun kaynağı aslında bu oluşturulan mezheplerdir. İnsanlar tarafından. Tabii şimdi biz Azerbaycan'da eğitim verirken, dini anlatırken güzel bir cemaat de oluşturmuştuk. Yani iyi bir geleneğinden de biraz alsak da ama iyi bir cemaat oluşturmuştuk. Yani İslam cemaati denilen. Fakat bu cemaati yine bu tağut, Allah'ın hükmüyle hükmetmek kelimelerini kullanarak ki ta bu İmam Ali döneminden bu tarafa vardır. Ki bunlar gerçekten bir Müslüman toplumu oluştuğu yerde hep Müslümanlarla ilgili sorun oluşturuyorlar. Yani biz orada daha bu Suriye konusu olmadan önce Afganistan konusu vardı. Bu Afganistan'a gençler tabii Günümüzde Müslümanlara karşı çok zulümler yapılıyor, çok haksızlıklar yapılıyor. Ve gerçekten de bunu gören gençler, duyguları kabarık olan gençleri istismar etmek bu mezheplerce çok kolaydır. Ve diyor ki yani bak işte Allah'ın hükmünü hakim kılmak için şöyle yapmamız gerekiyor ve gönderiyorlar da Afganistan'a. Ve burada nereden geliyordu biliyor musunuz? Sadece Dağıstan ve Azerbaycan değil, bütün Orta Asya, hatta Uygur, bu Çin Cumhuriyeti'nden bile gençler özellikle bu oluşturulan dinle kandırılarak, yani bunlardaki ölçüyü bile kaçırarak ve oradan dolayısıyla İran üzerinden bakın görünüşte İran sanki bir Vahabilere karşı, IŞİD'e karşı gibi gözüküyor ama o zaman IŞİD düşüncesiyle oluşturulan bir kurumu, kurumdaki insanları oradan yönlendirilerek Afganistan'a gidiyor. Yani İran üzerinden gidiliyordu bunlar. Hepsi. Şu günümüzde de yani bu olaylar halen Suriye üzerinden tekrarlanıyor ve biliyorsunuz bugün hatta Suriye'de Suriyeli bir gencimiz var diyor ki orada yani Müslüman halkın aldığı bir toprağı geliyor IŞİD muhaliflerini alıyor onları ve kendileri ya Esad'a veriyor ya da Müslümanlara karşı savaşı devam ettiriyor. Yani halka karşı bir savaş veriyorlar. Şimdi bütün bunlar nereden alınıyor? Bir örneğini verelim. Böyle hep söylüyoruz. Peki bunun kaynağını ben nereden? Mesela örneğin Bakara Suresi 93. ayet veya Enfal 39. ayette şöyle diyor Allah-u Teala. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Enfal'da da din kulluhu lillah der. Yani meal veriyorlar. Bakın nasıl bir meal veriyorlar bu ayete. Yeryüzünde yani vekatiluhum onlar zamirini de atarak genele hasrederek ki yeryüzündeki bütün kafirlerle, bütün müşriklerle savaşacaksın. Yoksa yeryüzünde Allah'ın dini hakim olmayacak ve huzur emanamanlık da olmayacak diye gençleri böylece yani ölene kadar savaşmak bir ruhu veriyor.
İstersen şunu da ben sana takviye tamam. olarak söyleyeyim de. Bu Bakara suresinin 190. ayetinde Allah-u Teala diyor ki وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın diyor. وَلَا تَعْتَدُوا ama aşırıya gitmeyin. Savaşanla savaş. Savaşmayanla savaşırsan ne yaparsın? Aşırıya gidersin. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحَبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Allah aşırıya gidenleri sevmez. Ondan sonra bu ayetin devamında diyor ki onlarla savaşın ki fitne ortadan kalksın. Buradaki fitne de savaş fitnesidir. Yine Allah bunu bir başka ayette anlatıyor. Yani savaşın doğurduğu ateş. Savaşmazsan adam gelir seni öldürür her şeyini yapar. Şimdi burada savaşmanın da bir kuralı var. Belli bir güce sahip olduktan sonra onu da Allah-u Teala Enfal 65. ayette söylüyor. En az iki katı karşı taraf sizin iki katı gücünüzde olursa savaşma görevi var. Şimdi burada Aydın Hoca'nın dediği gibi topluyorlar gençleri. Orada zaten şey hazır. Tuzak hazır. Rob. Devam edebiliriz.
Tabii söylediğimiz gibi hep siyaset öne geldiği zaman, bir yerde savaş olduğu zaman hep mesela oy vermede, oy kullandığın zaman ya sen nasıl olur da tağut bir yönetimde oy kullanırsın ve caiz değildir. Yani sanki bize böyle bir alternatif sunuluyor. Bu Allah'ın hükümleri buna ses verin, bu da tağutun hükümleri buna ses verin. Böyle bir alternatif, böyle bir seçimin yok. Bir yerde bir iyilik var, sana yaşam hakkı tanıyor. Bir yerde bu yaşam hakkını bile tanımıyor sana. Sen tabii ki yaşam hakkı tanılan veya Allah'ın bazı kuralları geçerli sayan bir insana oy vereceksin. Yani bu gibi sloganlarla veya din adamlarının oluşturdukları bir şeriatla insanlara karşı savaş açılıyor ve onların yaşam haklarını bile ellerinden alan bir düşünceyle bir İslam ve Müslümanlık oluşturuyorlar. Ve maalesef de bunu en çok kimlere karşı yapılır? Bu çok önemli. Şimdi burada IŞİD olayı olmadan önce bile ben bu IŞİD'çilerin, IŞİD zihniyetinin içinde onlarla bayağı münakaşamız oldu. Daha Suriye olayı yoktu. Biz çünkü bir İslam cemaati oluşturmuştuk. Bu İslam cemaatini mahveden ve parçalayan da bu tağut, Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kelimelerini şuar eden genç fakat Kur'an'dan habersiz, samimi olsalar da Kur'an'dan habersiz bir gençler oldu. Yani bunlar parçaladılar. Ve şöyle dediler. Bu imamın arkasında durmak doğru değil. Bu imamın kestiğinden, bu cemaatin kestiklerinden yemek doğru değil. Neden? Çünkü bu adam Türkiye'de hansısa cumhurbaşkanını tağut olarak kabul etmiyor. Dikkat ederseniz ta o zamandan günümüze kadar hep bu kelimeleri kullananlar Türkiye üzerinden operasyon yapıyorlar. Ve bu kadar oyuncak Müslümanların üzerinde olan oyuncak liderleri görmeden halk tarafından, halkın kendisini seçtiği bir lider nasıl olur da sen onu tağut olarak görmezsin? O zaman senin arkanda namaz da kılınmaz, kestiğinde yenmez ve böylece Müslümanlar arasında parçalama yaratıyor ve bizim cemaati da bunlar parçaladı ve böylece oyuna getirdi.
Yani hedefe Türkiye'yi koyuyorlar.
Türkiye.
Çünkü bugün gerçekten şöyle İslam alemine baktığınız zaman da yine potansiyel bu ülkede Allah'a çok şükür. Öbürlerinde yok değil ama burada çok daha güçlü bir potansiyel var. Ve zaten herkesin en çok korktuğu yerde burasıdır. Bu sebeple bütün oyunlar Türkiye üzerinde oynanıyor. O zaman bizim de yapacağımız tek şey Cenab-ı Hakk'a güvenmektir. Ben Türkiye'de Allah'a güven konusunda çok ciddi problem olduğunu görüyorum. Şunu yapalım da öyle. Demek ki Allah'ın yarattığı bir ülkede sen Allah'a akıl mı öğretiyorsun? Allah bilmiyor da sen mi biliyorsun? Bir Müslümana düşen Allah ne diyorsa kayıtsız şartsız yerine getirmektir o kadar. Şunu yapalım da ondan sonra olmaz. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle yaptığın zaman Cenab-ı Hakk'ın yardımı senden kesilir. Bu konuda evet Vedat'ın da söyleyecekleri var.
Şimdi Aydın abinin anlattıklarından sonra aklıma benim bir şey geldi. Ben hazırlık sınıfında okurken Arap Dil Edebiyatı'nda 2010 senesinde bir arkadaşımın arkadaşı vardı. Bu tağutçulardan bir çocuktu. Okuldan çıkmıştık. O çocuk da bizim aramızdaydı arkadaşlarla. Vezneciler üzerinden Beyazıt Meydanı'na çıktık yürüyerek. Beyazıt Meydanı'na çıkınca Beyazıt Meydanı'nda bayağı kalabalık bir meydan. O meydana çıkınca o çocuk dedi ki ya bak dedi bu kadar kalabalık dedi. Ama bu kalabalığın içinde bir tane Müslüman yok dedi çocuk. Hani biz de şaşırdık ya. Tek tek baktım mı yani kim Müslüman kim Müslüman değil de bayağı kalabalık yani. Dedi bunların hepsi dedi tağuta boyun eğmiş insanlar dedi. Bunların içinde Müslüman olması mümkün değil dedi. Yani dolayısıyla yani bu zihniyetin yani hakim olmaya başladığını düşünürseniz bu coğrafya içerisinde çoğaldığını düşünürseniz ne gibi kaosların ortaya çıkacağını yani hayal etmek zor değil. Çünkü onlara göre bunlar Müslüman değil demek, bunlar mürtet demek zaten
mürtedi öldürmek de her şeyi öldürülebiliyor da mürtet
her şeyi helal demek zaten. Evet. Şimdi bizim Türkiye'de bu faaliyetlere bakarsak özellikle işte böyle insanların siyasete daha yakın olduğu zamanlarda, ilgi gösterdiği zamanlarda, seçim zamanlarında broşürler dağıttıklarını görürüz. Onun dışında bir de mesela duvarlara, reklam panolarına, metro istasyonlarına, metrobüs istasyonlarına vesaire spreylerle tağut nedir yazdıklarını görürüz. Böyle iki kelimeyle. Bunu yapmalarının sebebi de şudur. Yani tağut nedir yazısını siz Google'a yazdığınız zaman direkt onların sitesi çıkar en üstte. Web siteleri çıkar. Veya tağut sadece kelimesini yazdığınız zaman da o ilk sayfada çıkan web siteleri arasında onların siteleri vardır. Ve siz girip onlardan onu öğrenirsiniz. O kavramın ne olduğunu öğrenirsiniz. Ve böylece kendi zihniyetlerini, propagandalarını insanlara empoze etmeye çalışırlar bu şekilde. Peki bunu neden yaparlar? Mesela tağut derken ne demek istiyorlar onlar? Çünkü tağut Kur'ani bir kavram. Allah-u Teala'nın kullandığı bir kavram. Peki onlar bunu nasıl kullanıyorlar? Mesela birisi tağut nedir yazısını gördü. Onların web sitesine girdi. Onların web sitesinde ne görecek? Mesela Seyyid Kutub'un şu tanımını görecekler orada, o sayfada. Fî zilâlil Kur'an'da Seyyid Kutub bu La ikrahe fiddin ayetiyle ilgili olarak Bakara Suresinin 256. ayetiyle ilgili olarak şu tanımı yapıyor. Tağut kelimesi tuyan kökünden türemiştir. Gerçeği çiğneyen Allah'ın kulları için çizdiği sınırı aşan düşünce, sistem ve ideoloji anlamına gelir. Bu düşüncenin, sistemin ve ideolojinin Allah'a inanmaktan, onun koyduğu kanunlara uymak gibi herhangi bir bağlayıcı bir kuralı yoktur. İlkelerini Allah-u Teala'nın kanunlarından almayan her sistem, her kurum, her düşünce, her davranış kuralı, her gelenek tağut kapsamına girer. Buna göre ancak kim tağutun karşısına çıkar ve sistemindeki kafirliklerin tümünü kökten reddederek Allah'a inanır ve yalnızca ona boyun eğerse kurtuluşa erer. Yine devamında yazının sahibi olan kişi, web sitesinin de sahibi olan kişi tağutu şu şekilde tanımlıyor. Tağut, yeryüzünde İslam dinine, yani Allah'ın kanun ve yasalarına isyan ederek baş kaldırmak suretiyle haddi aşan veya aştıran, insandan devlete, güçten otoriteye, nefisten şeytana, puttan kahine kadar, canlı veya cansız, soyut veya somut her türlü şeyin ortak adıdır. Yani buraya giren insanlar tağutu bu şekilde tanıyacaklar. Ve tağutu bu şekilde tanıttıktan sonra kendi propagandalarını bunun üzerine kuruyorlar ve ayetlerden de dayanarak, mesela işte Bakara 256. ayette "Femen yekfur bit tağut ve yu'min billah" ayetinden yola çıkarak diyorlar ki Allah'a imandan önce tağutu inkar gelir. Yani tağutu tanımamak gelir. Bir kişi tağutu tanıdıktan sonra, tağutun otoritesini meşru kabul ettikten sonra istediği kadar Allah'a iman ettiğini iddia etsin, o kişinin imanı geçerli değildir. O kişi kafirdir diyorlar.
Peki tağutun hakim olduğu bölgede yaşamayı doğru buluyorlar mı?
Yaşayabilirsin ama tağuta destek vermeyeceksin. Destek verilmesin. Çünkü feştene bir tağut diyor başka bir ayette.
Nasıl
tağut
yaşayacaksın? Mesela demiyorlar mı göç edeceksiniz, şey yapacaksınız?
İlkelerinden birisi de ya hicret edeceksin ya savaşacaksın. Ya şeriat olan bir ülkeye gideceksin.
Şimdi mesela yaşıyorsan ama yani destek, açık destek olmadığın sürece zaruriyetini giderecek kadar yaşayabilirsiniz diyorlar onlar. Dolayısıyla ama bir grup memuriyet öyle,
bir grup yaşayamazsın.
Memuriyet yapamazsın. Oy veremezsin. Vergi vermeyeceksin. Olabildiğince vergi vermemeye çalışacaksın. Onların mahkemelerine başvurmayacaksın herhangi bir suç için. Çünkü tağutun önünde mahkemeleşmeyeceksin diyor ayetlerde. Vesaire. Bu ve İşte tağutun tanımını yaparken de mesela Kehf suresinin 26. ayetini delil gösteriyorlar. Ve la yüşriku fî hukmihi ehade ayetini delil gösterip o hüküm yetkisinde kimseyi ortak kılmamıştır ayetini delil gösterip devletin kendisinde yasama yetkisi görmesinden dolayı devlet Kur'an'daki tağut kavramı kapsamına girer diyorlar. Kurum olarak girer. Yani kişi olarak değil.
Yani peki Kur'an-ı Kerim'in neresinde kurum kavramını görmüşler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir devlet kurmak için ortaya çıktığı var mı? Bütün nebilere şunu söylemiyorum insanlara. Sizden bir karşılık istemiyorum. Benim alacağım ücret alemlerin Rabbi Allah'a aittir. Allah verecektir. Belki şimdi siz geliyorsunuz diyorsunuz ki ben Türkiye'de kimseden bir şey istemiyorum. Sadece devleti verin yeter. Öyle olmuyor mu? Ne kaldı geride zaten? Ya devleti kurmak için ortaya çıkan bir tane nebi var mı? Resulullah devlet kurmak için mi ortaya çıktı? Rivayetlere göre Mekke'de ona hadi gel seni başımıza geçirelim dediği halde şey yapmadı. Ya zaten eğer dünyalık peşinde koşarsanız sisteminizi ona göre kurarsınız. İnsanları kendi etrafınıza toplamaya çalışırsınız. Ama Allah'ın dini peşinde koşarsanız, o zaman Allah ne emretmişse onu anlatırsınız. Ya kurumun dini olur mu? Hiç devletin namaz kıldığını göreniniz var mı? Devlet oruç tutuyor mu? Devletin ahiret korkusu olur mu? Devlete inan desen kime diyeceksin? Devlet kim? Hiç devletten tokalaşanınız var mı? Oturup bir bardak çay içeniniz var mı devletle? Ya bu ne biçim kafadır Allah aşkına ya? Sonra Seyyid Kutub'un oturduğu Mısır'da kim vardı daha önce? Yusuf Aleyhisselam vardı. Peki Yusuf Aleyhisselam vezirlik makamını kabul etti. Ne oldu peki? Tağut oluyor değil mi buna göre? Tağut olmuyor mu?
Olması lazım. Çünkü Allah-u Teala dinül melik diyerek onun din, çok ve, melikin dininin farklı olduğunu tabii, söylüyor.
Hayır, ona göre de bir hüküm verdi orada. Şimdi ya bu bakın İslam nedir? Allah'ın dini. İman da kalple olur. Bütün dünya kafir olsa, ben mümin olsam bundan ben bir zarar görebilir miyim? E peki ben mümin olduğum zaman bu ülkeyi terk edeceğimi sana kim söyledi? Nerede var bu? Resulullah Mekke'de yaşama hakkı bitene kadar Mekke'den ayrıldı mı? Ölümüne karar verip de o kararı uygulamaya koyuncaya kadar ayrıldı mı Mekke'den? Bunlar hangi dinin şeyi? Ama geleneksel yapı böyle maalesef.
Ayrılmasına izin verdiklerini de Hristiyan bir topluma gönderdi.
Ha, ayrılmasına
tağuttan tağuta mı hicret ettirdi o zaman?
Şeye gönderdi, Habeşistan'a gönderdi bir grubu. Şimdi mesela bakın burada Allah-u Teala şey diyor ki Taha suresinde Musa Aleyhisselam'a diyor 42. ayet. İzheb ente ve ahuke bi ayati ve la teniya fi zikri. Diyor ki benim ayetlerimle sen ve kardeşin, yani size verdiğim bu mucizeler, bu belgelerle sen ve kardeşin gidin. Ama diyor benim kitabım konusunda da gevşeklik göstermeyin. Yani benim size verdiğim emirleri aklınızdan çıkarmayın ha. Zikir o demek. İdheba, ikiniz gidin. Kime? İlâ firavne, firavuna gidin. Niye? İnnehu tağa. Çünkü o tağutluk ediyor. Öyle diyelim bugünkü ifadeyle. Başka bir mana veremezsin. O tağutluk. Bunlar tağutluk edenden kaçıyor değil mi? Allah gönderiyor. Haşa, Allah bilmiyor demek ki. Bunlar gidip Allah'a öğretsinler bunu, haşa. İnnehu tağa. Tağutluk etti o. Niye? Taşkınlık etti. Bak o kafir oldu demiyor ayet. Taşkınlık yapıyor. Fekûle lehu. Ona şöyle söyleyin diyor. Ona deyin. Kavlen leyyinen. Yumuşak söz söyleyin. Bizimkiler ne diyor? Yumuşak söz söyleyin diyor Allah.
Öldürün, hiç konuşmayın diyor.
Hocam. Öldürün,
hemen
konuşmayın.
Anında bulduğunuz öldürün, tepeleyin.
E peki bu Allah'ın sözü değil mi? Bu hangi dinin insanları bunlar?
Aslında kendilerini tağut yaparak çalışan insanlar. Aslında evet. Haberleri yok, farkında değiller.
Ama bakın batılılar çok akıllıca Müslümanların bu yanlışlarını tespit etmişler. Toparlıyorlar, birbirlerine vurduruyorlar. Onlar da keyif çatıyorlar arkada. Ondan dolayı diyorum. Bu çok ciddi bir problemdir. Eğer bunu çok ciddi bir şekilde ortaya koymazsak Allahü Teala'nın asla bize yardımı olmaz. Başta bak, tağa Allah, bu Allah'ın ayeti. İşte tağutluk ediyor. Tamam. Git diyor Musa ile Harun'a aleyhisselam. Peki gidip orada niye? فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Yumuşak konuş onlara. Sen kafirsin, öldüreceğim. Ulan ne? Ya bir önce bir anlat bakalım. Ne demek öldürmek ya? Öldürecek olsa Allah öldürür. Sana ne? Sana ne? Şeyde Yunus suresi 99 muydu? Bir açar mısın onu? Bunu devam ettirirken o ayette okuyalım. Şimdi diyor ki لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرْ. Belki sizin verdiğiniz bu bilgiyi kafasına yerleştirir. Ha ya bunlar doğru söylüyor der. Çünkü yumuşak konuştuğunuz zaman ya bunlar doğru söylüyor der. Ev yakşa ve de korkar. Niye korkar? Çünkü bakın yanlış iş yapan en çok kendi yanlışını ortaya çıkaracak kişiden korkar. Bu adam devletin başında. Ya bunlar doğru söylüyor. Bu doğrular bir duyurulursa ne olur? En çok ondan korkarlar. Korkar. Bak şimdi burada Musa ile Harun Allah'a diyor ki Rabbena innena nekhafu en yufrata aleyna ve en yatha. Ya Rabbi biz korkuyoruz. Bize karşı aşırılık yapar ya da bize karşı da tağutluk yapar diye. Olur, normaldir. Ya insan çünkü bunlar şey değil ki. İnsan. Şimdi şeyler, kaderciler okusun bakayım bunu. İsa şey Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam bu bugünkü yani bir kader anlayışı diye bir saçmalığı getirmişler. Bugün İslam inanç esaslarının içine koymuşlar. Her şey nasıl olsa önceden belirlenmiş. Böyle bir insanlardan hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Onun için bunlar da çok. Bu İslam aleminin tamamında olan bir hastalık. Evet, bunlarla ciddi mücadele etmek zorundayız. Allah'a hamdolsun biz elimizden geleni yapıyoruz. Başkaları da şey yapar, aklını başına alırsa birlikte yaparız. Diyor ki Allahü Teala La tehafa korkmayın. İnneni ma'akuma ben sizinle beraberim. Esma'u ve ara dinler ve görürüm. Kader anlayışına göre olsaydı korkmayın ben onu daha önceden kararlaştırdım onun ne yapacağı bellidir dedi. Siz hala kader inancı bilmiyor musunuz? Dedi. Haşa tövbe estağfurullah. Şimdi bakın burada açıkça şey yapılıyor. Gittiler ne yaptıklarını biliyoruz. Uzunca bir mücadele, çok uzunca bir mücadele. Artık onlar tamamen suçlu duruma düşünce Allah emretti. Musa şey gibi işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den ayrılması gibi Musa aleyhisselam da inananlarla birlikte oradan ayrıldı. O ayette ne diyor?
Dokuzuncu ayetinde وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا şayet Rabbin o şekilde bir tercihte bulunsaydı yeryüzündeki bütün insanların hepsi mümin olurdu. اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسِ حَتَّى يَكُونُ مُؤْمِنِنْ şimdi bunun üzerine sen onlar mümin oluncaya kadar olsunlar diye onları zorlayacak mısın mümin olmaları için?
İstersen orada bir mealden bir oku bakalım. Hı. Bir de onu görelim.
Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekün iman ederlerdi. Böyleyken sen mi mümin olsunlar diye insanları zorlayacaksın.
Yani Allah dileseydi mümin olurlardı. Ne demek, ne anlarsın bundan? Allah mümin olmalarını dilememiş değil mi? Peki aynı mealin Nisa suresinin 26. ayetini bir oku bakalım. Aynı mealden oku.
Evet. Nisa 26.
Yani bu dini ne hale getirdiklerini bir görün yani. Evet.
Allah size hükümlerini açıklamak, size sizden öncekilerin yolunu göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor.
Allah tövbemizi kabul etmek istiyor. Tövbeyi kabul etmek istemesi insanların yola gelmesini istemesi değil mi? Peki orada ne diyor? Yola gelmenizi isteseydi. Ne oldu şimdi? Allah'ın kelamında birbirine %100 zıt şeyler oldu. Ya bu yani bir tane bin tane değil ki ya. Her tarafı bak Allah'ın insanlara diyoruz ki meal okuyun. Ya kardeşim bize her gün hangisini okuyalım? Vallahi diyorum tavsiye edeceğim bir şey yok. Onun için bugün bakın Türkiye çok önemli bir ülkedir. Benim kanaatime göre dünyanın en büyük ülkesi Türkiye'dir. Dünyanın en büyük ülkesi Türkiye'dir. Ne Rusya'dır, ne Amerika'dır, ne başka bir ülkedir. Neden? Çünkü insan, atalarımızın insanların genlerine yerleşmiş etkisi vardır. O zaman bu fırsatı çok iyi değerlendirip şu anda dünyada herkesin gündeminde İslam bir numara olduğu bir anda bütün insanlığa doğru dini anlatmanın tam zamanıdır. Bu geleneksel dine hiç kimse inanmaz. Doğru dini de hiç kimse reddedemez. Bunu yapmak zorunda. Bak işte görüyor musunuz? Allah'ın kitabını oku diyorsunuz. Öyle bir meal vermişler ki bir ayet diğer ayeti reddediyor. Devam et o şey mealden. Mealden devam et. Metinden değil.
Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar.
Bak Allah'ın isteğine muhalif istek olur mu size öğretilendiğinde? Allah'ın iradesine ters bir irade olur mu size öğretilendiğinde? Olmaz değil mi? Ama Allah'ın ayetinde oluyor. Bak yuridullahu liyubeyyine lekum veyehdiyekum yok yuridullahu en yukhaffife ankum değil mi? Öyle miydi?
Yuridullahu en yetubu aleyküm.
Yuridullahu en yetubu aleyküm. Allah sizin tevbelerinizi kabul etmek ister. Ve yuridullezine tebiyone şehevaten temülü meylen azime. Arzularına uyanlar. Arzular ne? Dünyayı ahirete tercih eden. Onlar da isterler ki büyük bir sapıklıkla sapıtasınız. Demek ki Allah'ın iradesine ters bir irade olabiliyormuş. Açın bir şey kelam kitaplarını bakın ne yazıyor. Haşa Allah bilmiyor, onlar biliyorlar. Allah haşa zalim olur tabii. Evet, bak şimdi zalim olurdu dedi de aynı mealden 16. surenin 93. ayetini bir oku. Bakın ki böyle bir söz hiç Allah'ın sözü olur mu? Haşa. Verilen meale bakın. Ve bunu sadece bu değil. Ne kadar varsa hani son 15-20 sene içerisinde bazı düzeltenler oldu. Onlar ayrı. Ne kadar varsa derken geçmişe doğru diyorum. İmam Maturidi'nin şeyi et-tevilatı hariç onun dışında benim gördüğüm tefsirlerin hemen hemen tamamı. Evet.
Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.
Tamam, şimdi siz Müslüman ana babadan doğmuş kişi olduğunuz değil. Yani kendinizi bir an için şu batıda doğmuş, büyümüş bir kişi gibi düşünün. Size birisi diyor ki ya Allah'ın kitabı bu Kur'an-ı Kerim. Aa ne güzel ya bir okuyayım. Açıyor orayı. Bir daha Allah dileseydi.
O dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir.
Allah dileseydi.
Dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı.
Sizi tek bir ümmet. Demek ki Allah bizim tek bir ümmet olmamızı istemiyormuş. Tamam. Dileseydi, evet ama o.
Dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir.
Dilediğini saptırır. Beni sapık sayıyorsa zaten sapığım. Doğru yolda sayıyorsa doğru yolda. Artık daha uğraşmama gerek var mı? Çünkü yapan ben değilim o. Evet.
Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.
Nedir? Hoppala. Demez mi orada? Hoppala. Ya beni saptıran o, hesaba çekecek olan o. Nasıl? Bu ne biçim bir din? Demez mi? Sonucunuzu oku. Son kelimeyi oku.
Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Böyle düşerim.
O mu? Evet. Tamam. Orayla bitiyor. Sorguya çekileceksiniz. Ya bu nasıl bir din? Beni Allah saptıracak, sonra beni sorguya çekecek. Halbuki ayetin meali şu. Bak. Şa'e şey etmek demektir. Şimdi Medine'de üniversitenin hocalarıyla beraber konuşuyoruz. Onlara sordum, dedim ki sizin dilinizde bir fiilin anlamıyla onun mastarının anlamı arasında uyumsuzluk olur mu dedim. Olur mu öyle şey dediler. Hiçbir dilde olmaz. Gelmek mastarıyla geldi fiili arasında sadece bir zaman farkı vardır. Başka bir fark olur mu? Geldi de bir zaman girmiş olur. Bir de şahıs devreye girmiş olur. Kim geldi? İşte bir özne girer devreye. Bir de zaman. Ama gelme eyleminde değişiklik olmaz. Gelmek dediğiniz zaman kimin geldiği, ne zaman geldiği diye bir şey olmaz. Sadece gelme eylemi. Sordum onlara, dedim ki şey kelimesinin anlamı nedir? Ha, size şey kelimesinin anlamı nedir dedim. Dediler ki işte varlıktır. Peki mastar olarak anlamı nedir? Bir şeyi var etmektir dediler. Peki dedim. O zaman şae fiilinin mastarı nedir dedim. Dediler şey. O zaman şae fiilinin anlamı ne olur? Bir şeyi var etmek olur değil mi? Evet. Peki dedim, siz bu şae fiiline o manayı mı veriyorsunuz? İrade manasını mı veriyorsunuz? İrade diyorsunuz. Bir şeyi var etmek demiyorsunuz ki. Arap dilinde buna bu manayı verme imkanı var mı dedim. Aa, böyle yaptılar. Aa, gerçekten yok ya. İşte bu. Ama bütün hep öyle. Tutmuşlar şaenin mastarı şey. Arapça bilenler için diyeyim. Açın sözlüklere, şae yeşav meşiyeten derler. Ulan Allah'tan korkun. Arap dilinde meşiyet diye semai mastar var mı? Meşiyet kıyasi, yani kuralla oluşturulmuş mastardır ki Araplar çok az kullanır bunu. Sem tutuyorsun, sözlüğü değiştiriyorsun. Ondan sonra da Allah'ın ayetini anlaşılmaz hale getiriyorsun. Allah'tan ki ben yani şimdiye kadar bir tek işte İmam Maturidi'nin doğru meal verdiğini bulmuştum. Şöyle diyor o, bak şimdi ayeti, istersen ver o ayeti bana, bir de aramayayım. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً Sizin mümin olmanızı, bir ümmet olmanızı Allah tercih etseydi, tercihi Allah yapsaydı sizin inançlarınızla alakalı, elbette ki sizi bir tek ümmet yapardı. Niye biriniz mümin, biriniz kafir olasınız ki? Hanginizin diğerine bir farkı var? Yaratan o. Tercihi eğer Allah yapsaydı elbette hepinizi tek bir ümmet, yani hepinizi mümin yapardı. وَلَاكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءَ Ama sizden kim dalaleti tercih ederse Allah onun sapıklığına karar verir. Çünkü tercihi size bırakmıştır. وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءَ Kim de hidayeti tercih ederse onu da hidayete geldiğini onaylar. Yani tıpkı bir öğretmenin şu sınıf geçti, şu kaldı demesi gibi. Tamam, bu böyleyse, tercihi biz yapıyorsak o zaman yaptığımız tercihten sorumlu olmaz mıyız? وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعَمَلُونَ Elbette ki yaptıklarınızdan sorulacaksınız. Ama siyasi otorite kendi pisliklerinin faturasını Allah'a çıkarmak için hocalarla işbirliği yapıyor. Arap diline %100 aykırı olmasına rağmen bu kelimenin anlamını bir şeyi tercih etmekten iradeye çeviriyor. Kur'an-ı Kerim'i çelişkilerle dolu bir kitap haline getiriyor. Niye? Kader inancını uyduracak. Efendim, ne yapalım? Allah böyle takdir etmiş, bizim suçumuz ne? Fatura Allah'a kesilecek, kendilerine değil. Onun için şimdi dersin sonu, bakın. Tekrar söylüyorum. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Ona bütün varlıklardaki bilgileri öğretti. Gök cisimlerinin bilgisini de bugün hiç kimsenin bugünkü astronomların hayal bile edemeyeceği şekilde öğretti. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de şeyleri var. İnsanların hayallerinin bile ulaşamayacağı şekilde öğretti ve yazıyla öğretti. Yazdı Adem Aleyhisselam ve çoluk çocuğuna intikal etti. Bunlar hep Kur'an'da anlatılıyor. Şimdi ve yaşadığı yerde bütün ihtiyaçlarının karşılandığı bir yer. İlk imtihanda ne yaptı? Kazandı mı kaybetti mi Adem Aleyhisselam? Kaybetti. Ya kardeşim, eğitim problemi var mı? Kötü komşu var mı? Bir kısım medya var mı? Falan filan var mı? O zaman her insan böyle olabilir. Çok iyi yetişmiş olmak sapıtmama garantisi değildir. Adem Aleyhisselam'ı şeytana uyduran ne oldu? Şeytan çok akıllıca hareket eder. ki hepimiz için aynı şey söz konusudur. Bir şeyde istersen bir aç Taha suresinin 117 mi? Hel edullukum ala şeceretil huldi ve mülkin la yebla. Ölümsüzlük ağacın. Allah şu ağaca yaklaşmayın dedi ya. İblis o ağaçtan yedirecek. İblisin arzusu ne? Adem'in elbiselerini çıkarmak. Elbiseleri çıkarıp ne olacak? Çünkü Adem beşer. Farkı elbise. İblise göre öyle. Elbiseleri çıkarsa diğer canlılar gibi olur. Yoksa edep yerlerinin görülmesi falan iblisin umurunda değil. Bak dikkat edin. Bütün insanlar elbiseyle dolaşır. Çünkü bizim deri yapımız çok farklıdır mutlaka. Ve mevsime göre elbise değiştiririz. Onun bütün niyeti oydu. Yani diğer canlılar gibi olsun. Ama o onun için yani günah işlediği zaman Cenab-ı Hakk'ın onu cezalandıracağını biliyor. Ne diyor? Helledullukum ala şeceretil huldi. Kaçıncı ayet?
120.
120. ayetmiş. Tamam. Taha 120. İstersen ver bana. Okurken hem meal verip hem de Arapçasını okudum. Mata yapıyorum. Diyor ki Allah-u Teala İblisin neler yaptığını size ölümsüzlük ağacını göstereyim mi? Ölümsüzlük kimin özelliğidir? Bak önünde hiçbir rakip yok. Kendini Allah'a rakip görmüş oluyor, görüyor musunuz? Ölümsüzlük, Allah gibi olmaya çalışıyor. Ve mülkin la yebla ve yıpranmayacak bir saltanat. Kim de olur yıpranmayacak saltanat? Allah'ta. Bu nedir? Dünyayı ahirete tercih değil mi? Fe'ekela minha, yediler. Niye? Ölmemek için ve saltanat bizde olsun diye. Onun için herkes için tehlike vardır. Falanca için yok değil. Bak Allah Adem Aleyhisselam'a örnek veriyor. Bundan daha üst örnek olmaz. Öğretmeni Allah. Ondan sonra yediler ve bedenleri ortaya çıktı. Yani diğer canlılar gibi olmuş oldu. Vücutlarıyla dışarı şey yaptılar. Bundan sonrasını zaten biliyorsunuz. Fazla şey yapmayalım. Şimdi sonuca gelelim. Tekrar. İşte bugün dini siyasete alet etmek. Ana başlığımız o. İşte bu bir siyaset. Adem Aleyhisselam olayı. Bak ne diyor? Yok olmayacak saltanat. Ben saltanatımı sürekli yapayım. Ya bu herkesin içinde vardır. Bu ayıplanacak bir şey değil ama doğru yapacaksın. Allah'ın emrine rağmen değil. Herkes en iyi olmak ister. Bu gayet normaldir yani. Zaten bu en iyi olmak için yarışırsınız ama Allah'ın emirleri doğrultusunda yarıştığınız zaman işte medeniyet olur, insanlık olur, güzellik olur falan. Ama kötü yolda yarışırsanız her türlü yanlışlıklar olur. Allah sizi cezalandırır. Mesela Adem Aleyhisselam'ı o emre uymadığı zaman ne yaptı? Hemen cezalandırdı ve bu bahçeden çıkardı. Dolayısıyla Allah'ın emrine uymamak insanı bu hale getirir. Ama yükselirsiniz. Her yükseldikçe zannedersiniz ki ben başardım. Bilmezsiniz ki bir yerde şeyiniz kesilir, küt diye aşağı düşersiniz. Ne kadar çok yükselirseniz düştüğünüz zaman o kadar fazla patlarsınız. Eğer Allah'ın emrine uymazsanız. Allah'ın emrine uyarsanız hiçbir şeyden korkmayın. Şimdi aynı şey dünyalık için de söz konusu. Ben şimdi size Allah'ın dinini anlatmaya çalışıyorum. Eğer gözüm sizin ceplerinizde olursa şuraya daha çok kimse gelsin dediğim zaman doğrularını anlatabilir miyim? Yani şurada sen şu Mustafa Arslan'a bir sor bakayım, sorun bakalım. Burada en eski olan o. Nice ne kadar çok insan geldi geçti. Gelirler, şey yaparlar, gelmezler, gider bir daha gelmezler. O an o insanları burada tutalım diye uğraşsaydık doğruları söyleyebilir miydik? İşte şu içinde bulunduğunuz şu Süleymaniye Vakfı binası. 3 kere satın aldık. 3 kere elimizden alındı. Şu anda kiracıyız. Şu anda kiracıyız. Bizim elimizden almasınlar falan deseydik, birisine boyun eğseydik bu noktalara gelebilir miydik? Ama Allah'a çok şükür. Peki hiçbirdeki maddi sıkıntınız var mı? Kesinlikle yok. Niye? Çünkü Allahü Teala ne diyor? وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah'a inanır, güvenirse Allah ona yeter. Hiç gerek yok. Gayet de iyi olur. Her defasında çok daha iyi oluyoruz. Elimizden aldığımız zaman kötü olmuyoruz. Önceki durumumuz birkaç kat yükseliyor. Çünkü Allah veriyor. Allah verdiği zaman hiç kimse alamaz. Dolayısıyla bu hepimiz için söz konusudur. Her şeyde vardır. Hocalık da karşınıza çıkar. Ailede karşınıza çıkar. İş yerinde karşınıza çıkar. Hayatın her safhasında karşınıza çıkar. Menfaatleriniz mi? Allah'ın emirleri mi? Ama bugün dersi niye siyaset dedik? Çünkü şimdi şu anda dünyada İslam herkesin gündeminde bir numara. Böyle bir fırsat kolay kolay ele geçmez. Bir de bugün iletişim ve haberleşme en üst seviyede, her tarafa ulaşılabiliyor. Şimdi insanlara doğru dini anlatalım. Ama unutmayalım ki insanlar ne kadar şey yaparsa yapsın, herkesin Adem Aleyhisselam gibi sapıtma hakkı var. Ya kendimiz için de aynı şey söz konusudur. Çok dikkatli olmamız lazım. Cenab-ı Hak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bile korumuyor. Şeyin 9. ayetinde ne yazıyor? Ahkaf suresi 46. sure. Ne diyor? Kul la akul lekum. Yok, o değil. Kul la a'lemu ma yuf'alu bi ve la bikum. Bak, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme emrediyor. Şimdi ma kuntu bid'an minar rusul. Ben yeni ortaya çıkmış bir resul değilim ki, benden önce de çok resuller geldi. Ve la a'lemu ve ma edri. Ha, ma, bak işte ezber olunca ölüyor. Ve ma edri ma yuf'alu bi ve la bikum. Bana ne yapılacağını bilmem. Ne demek bana ne yapılacağını bilmem? Yani imanla mı öleceğim, başka şekilde mi öleceğim bilmiyorum. Bak, kendini bilmeyen Resulullah'a 10 tane sahabeyi cennete göndertiyorlar değil mi? Aşere-i mübeşşere. Ya Allah sen kendin için böyle söyle diyor. 10 tane sahabeyi cennete gönder. Ne olacak? Adam önce kendisi için cenneti garanti etmekle olmayacak. Etrafındakilere de cenneti garanti edecek. Fethullah Gülen ne diyordu? Sizi Naim'e erdireceğim. Hadi bakalım, erdir de göreyim bakayım hadi. Ama biz bu dersi onun en güçlü zamanda yaptık. Şimdi değil. Onun en güçlü zamanda ben bizzat kendine yaptığı yanlışları yüzüne söylemiş bir kişiyim, Allah'a çok şükür. Hem de en kapıların kapısında milletin kuyruk olduğu zamanlarda. Biz şimdi fırsat ele geçti, herkes o aleyhinde konuşur diye konuşmuyor. Ne oldu netice? Kendine cennet garanti, başkasını da götürecek. Allah Resulullah ne diyor? Ben bana ne yapılacağını bilmem de diye emreden Allah. Size de ne yapılacağını bilmem. Dolayısıyla hiçbirimizin garantisi yok. Çok dikkatli olalım. Elimizdeki fırsatı çok iyi kullanalım. Gerçekten ben şahsen Türkiye'nin önüne çok güzel fırsatlar geçtiğini düşünüyorum. Zaten Batı zaten bitti çoktan. Geçen hafta da dersimizi bu konuda yapmıştık. Ama onun bitmesi bir şey ifade etmez ki. O insanlar da Allah'ın kuludur. Dünyanın neresinde olursa olsun, onu kim yarattıysa beni de o yarattı. Bu kitap Allah'ın kitabı. Onun da ilahıdır, benim de ilahımdır. Ben bu kitabı ona ulaştırmakla görevliyim. İnanır ya da inanmaz, kendisine kalmış bir şey. Onun için bu fırsatı çok iyi kullanalım. Unutmayalım ki insanlar, hani Adem Aleyhisselam örneğinden de unutmayalım ki insanlar menfaatlerini her zaman öne almaya çalışırlar. Başkaları bizi ilgilendirmez, biz kendimizi ilgilendirir. Çünkü sadece kendimize sözümüz geçer. Menfaatleri değil, ilahi menfaatleri öyle alalım. Allah'ın dininin yolunda yürüyelim. İnşallah Cenab-ı Hak hepimize büyük başarılar nasip eder. Allah hepinizden razı olsun.